Merhabalar. Ekini Büyütmek Podcast serisinin 12. bölümünde konuğumuz Profesör Doktor Ayşe Saktanber. Ayşe Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Başak'cığım.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim. Sağ ol. Sen de iyisin umarım.
İyiyim, iyiyim. Çok sağ olun. Ayşe Hocam, sizi kısaca bir tanıtayım. Kim olduğunuzu biz iyi tanışıyoruz ama dinleyicilerim.
Evet. Peki, teşekkür ederim.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji bölümünde öğretim üyesisiniz ve aynı zamanda bölüm başkanısınız. Aynı zamanda da uzun yıllardır Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları bölümünün de hem bölüm başkanlığını yapıyorsunuz hem de aktif bir üyesisiniz. Dilerseniz biraz da siz kendiniz anlatabilirsiniz. Hem biraz akademik geçmişinizi ve görevlerinizi oradan da devam edebiliriz.
Aslında bu kısmı çok fazla da uzatmaya gerek yok herhalde. Sen söyledin zaten gerekli olanları. Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmalarının bölüm başkanlığını çok uzun zamandır yapmıyorum. Son 3 senedir yapıyorum ama evet kurulduğundan beri hep içindeyim. Sosyoloji eğitimim sırasında da aynı zamanda feminist aktivistliğim de başladı. Ama böyle bir 15-16 yaşlarında itibaren bu konulara duyarlıyım. Bize daha ziyade 1980'ler sonrası bu ikinci dalga feministleri diyorlar. Akademisyenlik ve feministlik kimliğimin önemli parçaları. Ve hepsini ve bu toplumsal cinsiyet perspektifini de yaptığım her işte kullandım. Daha ziyade yani ataerkil toplumsal yapılar ve bunların dinle olan ilişkisi üzerinde de çalışmalarım var. Bütün çalışmaları, daha ziyade medya çalışmaları, kültürel çalışmalar bu alanlarda da yoğunlaştım, çalıştım. Ama dediğim gibi artık biz böyle modernist çağın feministleri olarak kaldık. Şimdi post feminizmler ve benzeri şeyler var ama kadın hakları ve toplumsal cinsiyet ilişkileri ve hakları en duyarlı olduğum alanlar, evet.
Harika. Hocam ben özellikle sizle de konuşmak istedim. Daha önce de zaten kısaca bir konuşmuştuk ne konuşuruz diye. Biliyorsunuz evet. Bu Ekini Büyütmek podcast serisinde daha çok gelişimi ama daha çok ebeveynlik de konuşuyoruz. Ve biliyoruz ki literatürden yani çoğunlukla hemen hemen evrensel biçimde bakım vericiler toplumsal cinsiyet normları doğrultusunda da anneler. O yüzden de birazcık daha feminist perspektiften bakan ve bu konularda çalışan biriyle de konuşmak istedim. Siz de harika bir fit bu anlamda yani uyum gösteren birisiniz diye düşünüyorum bu konuyla ilgili.
Teşekkür ederim.
Ayşe Hocam, şimdi benim bildiğim kadarıyla sizinle öncesinde yaptığımız sohbet sırasında şunu da öğrendim. Açıkçası bilmiyordum, çok da hoşuma gitti. Sizin daha önce yani geçmişinizdeki tezleriniz arasında çocuk kitaplarıyla ilgili ve yine toplumsal cinsiyet normlarıyla ilgili, rolleriyle ilgili de bir bağlam var anladığım kadarıyla. Biraz bundan bahsedebilir miyiz? Nasıl bir çalışma yaptınız ve nasıl görüyorsunuz bu konuyu?
Tamam, tabii ki. Bir yalnız izin ver, bir de sana bu yaptığın bu güzel girişimle ilgili bir teşekkür edeyim. Çok güzel, çok takdire şayan, gerçekten keyifle. Hepsini izleyemiyorum ama çok güzel bir girişim. Böyle anneliğini, kendi anneliğini mesleki formasyonun ve dünya görüşünle birleştirip sorgulayabilmen çok önemli. Zaten galiba bugün en çok da onun üzerine konuşmamız lazım. Çünkü biz sosyal bilimcilerin bireylerle boğuşurken hayatla ilişkimizi koparmamamız çok önemli. Bunu çok önemsiyorum. Demin akademik kimliğimden bahsettim ama bütün anneler gibi benim de en önemli, kimliğimin en önemli parçalarından bir tanesi annelik.
Evet.
Ve çok çok genç yaşta kazandım ben bu kimliği. Bu senin bahsettiğin sizin hikayesi de bununla alakalı zaten. Ben üniversitede okurken ikinci sınıftaydım. 20,5 yaşındayken anne oldum. Bir de üstelik ikiz annesiyim.
Evet.
Şimdilerde çok yaygın ikiz annesi olmak ama o zamanlar değildi. Doğal ikizlerim var yani. Ve Binnaz, sen de biliyorsun.
Evet.
Onlar için genç yetişkin kadınlar. Bu çocukları büyütürken, yani tam o doğum yaptığım çocukların dünyaya geldiği dönemler, benim de dedim ya demin de, yani 15-16 yaşlarımda itibaren bu anlamda bir duyarlılık gelişti. Zaten bir Cumhuriyet kuşağı annesinin de çocuğuyum.
Evet.
Kız çocuklarının istedikleri her şeyi olabileceklerini öğütleyen, söyleyen bir evde büyüdüm. Böylece de belli duyarlılıklarım vardı. Zaten ideoloji de ilgi alanlarım içindeydi. Şimdi ikizler doğduktan sonra çalışmalara ve okula hiç kesmedim, ara vermedim. İyi de oldu. Bir şekilde halledildi, devam ettik. Zor zamanlardı ülkede. Ama ne zaman zor değil. Ama tüketim toplumuna geçmeden önce anne oldum. Onu söyleyeyim, birazdan konuşuruz çünkü ona.
Evet.
Çocuk kitaplarına olan ilgim de çocuklarla birlikte başladı. Aslında çok çok daha küçükken başladı. Kitap düzeyinde değil. Onları oyalamak için daha minnacıcıklarken, böyle 1,5 yaşlarında falan, daha masaldan, hikayeden de doğru dürüst anlamazlarken, aha, işte uykuya yatsınlar diye anneler anlatır ya bir şeyler. Pek evet, neyini söyleyecek sesim yok gördüğünüz gibi. Kendimi bir gün böyle ikizlere, onlar böyle hafif uyuklamaya çalışırlarken işte masal anlatmaya çalışıyorum. Bir yandan hatırlamaya çalışıyorum masalları. Uzun zaman ilgim kesilmiş. Ve konu kırmızı başlıklı kız. Kırmızı başlıklı kızı hatırlamaya çalışıyorum. Bir yandan da anlatıyorum. Derken bir noktada tabii ne diyor annesi kırmızı başlıklı kıza? Sakın ana yoldan ayrılma diyor. Evet. Ben de böyle parmağımı iki tane küçük çocuğa, kız çocuğu da böyle tatlı tatlı sallayarak, annesi sakın ana yoldan ayrılma demiş derken kendimi unutunca. Evet. Birdenbire aman Allah'ım oldum ve ben önce kırmızı şapkalı kızla başladım bu işe. Ve ilk defa merak ettim. Niye öyle oluyor? Niçin işte kurt yiyor? Ne oluyor? Muazzam bir etimolojisinden tutun, işte tarihsel geçmişi olduğu ortaya çıktı. Ki ama o zamanlar internet çağları değil. Bu 70'lerin tam sonu, 80'lerin başları bu bahsettiğim zaman, başı. Ve yani kaynaklara ulaşmak da çok zor. Ama bu kafamın arkasında bir yerlerde kaldı. Ondan sonra hayat daha ilerledi. İşte çocuklar daha büyüdü. Ama yani daha anaokuluna başlamadıkları veya tam o yaşlarda oldukları zamanlarda. İşte ben çocuk kitaplarıyla baktım, çok ilgileniyorum. Sonra dedim ki niye bu konuda yazmayayım tezimi? Ve de resimli çocuk kitapları üzerine bir Türkiye'de o dönemde piyasada bulunan resimli çocuk kitapları üzerine yazdım. Ve o zamanlar gender ya lafı da yoktu. Çok yeni, çok çok nadir kullanılırdı. Sex roles denirdi.
Evet.
Cinsiyet rolleri diye yapılıyordu. Şimdi onu benimle çalışabilecek, Türkiye'de yapıyorum bunu, kimse de yoktu. Ama Sencer Hayat'a, Sencer Hoca bir şekilde bana esayen edilmişti tez hocası olarak. Öyle de başladı büyük dostluğumuz. O bana dedi ki, konu çok ilginç dedi ki, herkes ne yapacaksın, o ne filan diyordu. Çünkü yoktu hakikaten o konuda çalışma. Dünyada da yoktu. Çok çok azdı. Ben de kelo olanlar üzerine ona bir şey yazıp, bir küçük bir essay yazdım, verdim. Ve çok ilgilendiklerini, evcik okuduklarını söyleyeyim. Küçük çocukları da vardı onların. Dolayısıyla ben o hikayeyi böyle başladım. Kendim de çocukken kitap okumaya çok düşkün bir çocuk olduğum için de böyle bir ilgim vardı. Hatta böyle dalga geçilirdi falan kitap okuma düşkünlüğüne. Kendi çocuklarımın da öyle oldular onlar da daha sonra. Ama benim çizme yeteneğim yok. Fakat bütün sülalemim var. Bir tek bana düşmemiş o gen. Çocuklarımın babasında da vardı. Ve 1,5 yaşından itibaren resim çizebilen de bir, şimdi grafik tasarımcı olan bir kızım var. Diğer kızımın da gayet güzel ama aslında o kadar iyi ki zaten anneanne de öyle yaklaşırdı. Yani hani böyle herkesin ileri zeka dediği şeye anneannem, rahmetli annem, canım Allah Allah ne var bunda, bizim çocuğumuz çizecek tabii derdi. Zaten onlar da durmadan resimler yapıyorlar deli gibi ve hikayeler uyduruyoruz birlikte. Dolayısıyla o böyle bir dünyaya girmiş ben. Ama bunun önemli bir parça olduğunu düşünüyorum. Çünkü anneliği mesele edilen kadınların çoğu zaten okur yazar ve belli bir eğitim düzeyinde olan kadınlar, değil mi? Hani böyle
Onu.
kavramsal düzeyde mesele edilenler. Dolayısıyla onlar da bütün bu kitaplarla, bu literatürle haşır neşirler. Çoğu da yani sen de gayet iyi biliyorsun ki maalesef yani gelişmekle beraber bu piyasa hala çok özgün, çok güzel şeyler çıkmıyor. Anca bazı tercümeler var. Konum da böyle böyle oldu. Yani ondan sonra da farklı alanlarda gene çalışmaya devam ettim. Onların hayatında da önemli. Bu evin içinde bin bir çeşit, yani normal şartlarda almayacağım, eve sokmayacağım. Dünya kadar da kitap girmiş oldu eve. Onları da görmeleri değişik oldu, farklı oldu aslında.
Kesinlikle. Peki hocam, şunu sormak istiyorum. Siz bu incelemeyi yaptığınızda kitaplarda nasıl bir örüntü çıktı ortaya? Yani genel hatlarıyla ne buldunuz?
Maalesef ki hem yani orada şöyle şeyler vardı. Maalesef ki diyeceğimi, cümlemi tamamlayayım. O ataerkil sistemin üretmiş olduğu işte gayet stereotypical kadınlık ve erkeklik rollerinin çağlar boyunca nasıl tekrarlandığını, farklı kültürler, farklı bağlamlar, farklı coğrafyalarda görüyorsunuz. Çünkü ben işte peri masallarını da, hani bu anonim peri masallarını da, daha sonra hani Andersen'den masallarla başlıyor. Masal dediğimiz şey aslında özel olarak çocuklarla, hani bu anonim masal dediğimiz masallar çocuklar için üretilmiş şeyler değil. Belirli bir sözel geleneğin, kültürün ürünleri. Ama tabii bunlar çocukluk diye bir şeyin icadı, o öyle bir anlayışın şimdi bildiğimiz modern hali evrilerek gelişmesiyle birlikte bu anlatılarda o çocukluk anlayışına uygun olarak adapte ediliyorlar. 17. yüzyılda başlıyor. Bu yani modernite ile alakalı bir şey aslında. Şimdi mesela onların çok orijinal örneklerini hayatta hiçbir çocuğa göstermeyiz mesela. Yani hayat çok daha vahşi bir şey ve benzeri. Sen de daha iyi bilirsin. Sosyologlar çok uğraşmıyorlar öncelikle bu işlerle. Biraz sosyal psikologlar başlangıçta uğraşıyorlar. Ve çocuklarla bu iletişimi nasıl sağlamak lazım? Yani daha ziyade hani çocuk terapilerde de kullanılıyor. Masallar anlatılıyor. Biliyorsun o hikayeleri. Yani bir yandan da bizim el kuklalarımız vardı. Böyle o zamanlar dediğim gibi böyle muazzam oyuncakçılar yoktu. İşte Almanya'dan gelmiş, oradan edinilmiş el kuklaları vardı. Ben bir yandan da çocukların öğrendikleri masalları kendileri sonra el kuklalarını da oynatırken nasıl kullandıklarına da bakardım. Eğlence olarak, yani bilimsel bir şey değil, ben çünkü çocuk gelişimci değilim. Ama sonuç olarak dediğim gibi bu çocukluk anlayışının değişimine rağmen, yani bu pedagojilerin değişmesine rağmen bir bakıyoruz kadın erkek rolleri çok az ve hafifçe değişiyor. O da nedir? İşte hatta biliyorsun bu mesela üvey anne figürü çok önemlidir pek çok şeyde, masalda. Onun da bir gereği asıl babanın olmadığı ortamda düzenin nasıl bozulduğunu anlatmak. Yani hem bir yandan da çocukların hani bu kendi duygularını dışa vurum biçimleri olarak da değerlendiriyor biliyorsun masallar. Bir de daha böyle modern dönemlerde yazılmış ve çekirdek aileyi örnek alan işte ve o ailede de işte bir erkek bir kız çocukla biraz daha eşitlik ilişkilerini gözeten, Ama bu sex roles dediğimiz, yani işte çocuk, yani böyle sürekli atlayan, zıplayan, erkek çocukların yaptığı işleri yapan, kız çocuklarından mütevellit kitaplar yoktu. Yeni
Evet.
yeni galiba var öyle şey, onlar
Yok.
var.
Evet,
Mesela
evet.
eve girmezdi normal şartlarda diyebileceğim kitap serileri Türkiye'de çok yaygın olan şu Cin Ali. Şimdi normal şartlarda almazdım ben onları çocuklara. Ama böylece Cin Ali'leri de eve sokmuş oldum.
Evet.
Aslında iyi de oldu. Oradan çok iyi şeyler tartardı çocuklar. Hem neyse ki şeyleri bozulmadı, estetik algıları bozulmadı. Bir yandan da oradaki ya, onları eleştirirlerdi. Ne kadar yanlış bunlar, ne kadar yalancılar diye. Tamam. Yani sizin nasıl kullandığınıza bağlı olarak bu kaynakları farklı işlevleri olabilir ama normal şartlarda dediğim gibi hani araştırma yapıyor olmasaydım onları mesela almazdım eve. Çünkü bütün o stereotipleri çok böyle katı ve saçma bir şekilde yeniden üreten işte anne evde oturur yemek yapar, baba gazete okur, dışarıda çalışır, çocuklar işte babanın sözünü dinlerler vesaire, aklına gelen bu tür şeyler. Onları sürekli yeniden üreten bir şey.
Kesinlikle, kesinlikle. Yani bu anlamda da aslında toplumsal cinsiyet normlarında ve özellikle rollerde sizin de söylediğiniz gibi çok da tabii ki de bir değişim var ve olumlu yönde bir değişim olsa da
Elbette.
tabii bu
Evet.
hangi sosyoekonomik statüden bahsettiğimize göre,
Evet.
hangi okuldan
Evet.
bahsettiğimize göre çocukların gittiği bunlara göre de değişiyor. Fakat daha ilginç biçimde hocam, sizle daha önce de biraz kısa konuştuk. Bana ilginç gelen şeylerden biri aile yapısındaki değişimde. Yani sizle daha önce dediğim gibi bahsettik ya, mesela daha 80'lerde ya da belki 90'ların da başında çocukluğunu geçiren çocuklarda ailenin bir uzantısı olma durumu vardı. Yani aile tatile gider, çocuk yanında gider, onlara uyumlu. Fakat şu
Evet.
andaki hayata baktığımızda çok daha çocuk odaklı, çocuk merkezli bir
Evet.
aile yapısı da görüyoruz. Aslında bu sizlerin, yani daha çok sosyologların da bence inceleme
Evet.
aile konusuna çok giriyor. Biraz hem bu konudaki fikirlerinizi merak ediyorum. Yani ebeveynlik tanımları belki bu anlamda nasıl evrildi, değişti. Bir de siz daha, yani artık buna postmodern mi deriz ya da şey, ama yani bu 2000'lerden sonraki özellikle bugünümüzde ebeveynlik normlarını, anneliği, babalığı nasıl görüyorsunuz? Bunu merak ediyorum.
Tamam. Şimdi bu ebeveynlik ve annelik babalık bir tarih kadar eski olduğu için biraz zor. Gerçi sen gayet güzel yönlendiriyorsun ama gene beni yönlendir lütfen. Bir de
Tabii.
başlangıç olarak şunu söyleyeyim. Benim akademik çalışmalarım özel olarak aile ve annelik üzerine değil. Çünkü bu da bir alan biliyorsun. Gayet iyi. Yani yakın arkadaşlarımız da var. Bu alanda çok güzel ürünler de veren. Maalesef Türkiye'de istediğimiz kadar gelişmiş değil bu alan. Şimdi yeni sizlerin kuşakları da güzel işler yapıyorsunuz. Öncesinde de var ama. Neyse, o işin o tarafı var bir. Ama yani biz kadın çalışmaları yaparken hep aile üzerine de okuduk. Ve zaten Türkiye'deki yazın da öyle bir şey. Şimdi bak, tabii demin de bahsettim ya, bunlar aile, toplumsal cinsiyet rolleri, annelik, babalık, ebeveynlik, çocuklar, bunlar söylemeye bile lüzum yok. Tarihsel kurgular, tarihsel, kültürel, toplumsal kurgular. Biz geldiğimiz dönemde, yani modern çağda, modernliğin daha artık zirvesini yaptığı İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemlerde itibaren, evet, demin senin söylediğin o çocuk merkezli aile yapısı giderek oturuyor ve doğallaşıyor, normalleşiyor. Yani norm haline gelmeye başlıyor. Ama bizim gibi toplumlarda hala daha böyle bir geçiş, geniş aile diye çevirebilirim herhalde Türkçe'ye. Extended Transitional Family denir. Onlar da var. Yani Türkiye'de de bakılıyor. 19. yüzyılın sonunda Osmanlı'dan beri aslında daha ziyade çekirdek aile yapısına doğru hızla gidildiği görülmüş. Bizde çünkü uzun süre çok geniş aile, geniş aile. Ama şöyle bir farkı var bizdeki ailenin, çekirdek ailenin de. Ebeveynlerle, yani bir üst kuşakla, anne babanın, hani anneannelerle, babaannelerle kısaca kedilerle. Onlarla ilişki tamamen soyutlanmıyor, kesilmiyor. Ki kaldı ki dünyada da zaten buna dönüş var ama bizde o hiç kesilmiyor. Sadece bu şey anne baba ve çocuklardan oluşan çekirdek aile bir norm haline geliyor. Hayat da bunu dayatıyor zaten. Artık kadınlar iş gücüne katılmaya başlıyorlar. Eğitimleri zaten artıyor. Kamusal hayata daha fazla katılıyor kadınlar. Ve böylece hani hem annenin hem babanın da çalıştığı aile yapıları da artmaya başlıyor. Hatta artık günümüzde de hani bu İngilizce single headed işte women headed household denir ya böyle tek böyle annelerin işte tırnak içinde aile reisi olduğu anne ve çocuktan ibaret aileler de çok yaygınlaşıyor değil mi? Ama işte annelik rolü veya anneliğe biçilen değerden de önce sorumluluk ve farklı değer biçimleri genellikle ağırlığını koruyor. Şimdi bizim kültürümüzde biliyoruz ki anneliğe öncelikle bir kutsiyet atfediliyor, değil mi? Hani
Kesinlikle.
retorik bu. Evet ama ne yapmış? Ama pratikte biz biliyoruz ki bu ne yapılmış oluyor? O kutsiyetin içine annelik kavramı bir güzel sıkıştırılıyor. Kasada kaldırılıyor bir köşeye. Ve işte
Kesinlikle.
ondan sonra da geri kalanı nedir? İşte anne bir bildiğimiz kültürel geçişkenliklerle hepimizin aşağı yukarı yani farklı sınıflardan, farklı coğrafi bölgelerden, farklı yetişme biçimlerinden ve benzeri gelmemize rağmen paylaştığımız bazı bildiğimiz şeyler var, kavramlar var işte veya ifadeler var. İşte bir tanesi bu anneliğin kutsal olduğu, başka bir tanesi işte ne bileyim bizim gibi bir Müslüman toplumda mesela çok sık dile getirilen bir şey, cennet annelerin ayaklarının altındadır diye değil mi? Hazreti Muhammed'e atfedilen bir sözde. Ya da işte ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar. Ya da işte annelerin saçlarını süpürge ettiklerini biliyoruz. Anneliğin muazzam bir fedakarlık istediğini biliyoruz. Fedakarlıkla özdeşleştirilen bir şey bir yandan da annelik. Şimdi bu kadınlara ciddi bir güç alanı sağlamakla birlikte bu güç alanı ama ataerkil sistemin sınırları içinde de sağlanan bir güç alanı oluyor. Ve ben hep söylerim bir sosyolog olarak da Türkiye, yani bu coğrafyada bizim ülkemizde, memleketimizde, kültürümüzdeki en sağlam, en sarsılmayan sistem ataerkil sistem. Şimdilerde biraz kıyısından, köşesinden o demin söylediğim hani kadınların da biraz daha istihdam, özgürlük vesaire alanları kazanmalarıyla birlikte biraz patriarka, ataerkil sistem verdiği sözleri tutamıyor. Çünkü erkeklerin gücünden de çok götürüyor. Ama yine de en sağlam sistemlerden bir tanesi. Şimdi biz baktığımızda kendi ülkemiz için konuşalım. Aslında çok aynen bu ataerkil sistem gibi derin bir matriyarka da var. Yani anneliğin teorik olarak bahsettir matriyarkadan ama bir yandan da hani anneliğe çok ciddi güç atfedilen bir toplumsallıktan geliyoruz. Yani sen de daha iyi bilirsin gelişimci olarak hani Amerika veya işte Kuzey bu şimdi küresel Kuzey dediğimiz gelişmiş ülkelerde eskiden batılılık denirdi sadece oralardaki annelik biraz babanın da koruması altındadır. Bizde bu Emily Olsun, şimdi adı aklıma geldi, hani böyle isim zikretmiyorum hani biz konuştuklarından ama rahmetli Çiğdem Hoca'nın kitabında da vardı bu makale. İki odaklı diye çevirebileceğim, dual focal family diye bir kavramı tanıtmıştı bu kültürdeki, bu coğrafyadaki aile yapısı için. Neden? Çünkü bir batılı geldiğinde şaşırıyor. Kadının kendi bir alanı var, erkeğin kendi bir alanı var. Ve bunlar gayet modern Ankara'da gözlemlediği 70'lerin hakikaten de ciddi modern yaşanılan Ankara'sında gözlemlediği şeyler bunlar. 60'ların sonları. ne bileyim işte kadınlar o kendi başlarına operaya gidiyorlar akşam buluşup gibi.
Evet.
Biz bu hani bu sex segregated yani cinsiyetlerin ayrım mekansal olarak ayrımlarının geçerli olduğu kültürlerden de geldiğimiz için modern hayata da bunu uyarlamamız kolay olmuş bizim. Dolayısıyla bu kadınlara bir anda paradoksal bir biçimde bir alan da sağlamış. Hepimizin bildiği kadınlar, yani ev kadını da olsalar, çalışan kadın da olsalar, evden sorumlu, ev idaresinden sorumlu, evin duygusal organizasyonu dahil,
Kesinlikle, evet.
bu tür idame edilmesinden sorumlu olan kadın ve orada bir güç alanı var.
Evet.
Ama gene de onun da üstünde erkekler var. Sadece ne zaman kadınlar iyice güçlü oluyorlar, tamamen bu biyolojik üretim mi diyeyim artık bu dille konuşmayalım da nedir işte üretim yani çocuk yapamaz hale geldiklerinde menopozdan sonra diyeyim
Evet.
matriark olmaya başlıyorlar. Tamam. Yani hani meşhur bizim kayınvalide kültürümüz bunun içinde var. Şimdi gene mesela sen de bir oğlan çocuk annesisin. Benim kızlarım var. Benim kızlarım kız.
Evet.
Ama mesela oğlan analığı diye bir kavramımız var zaten, değil mi? Şimdi bilmiyorum bunları bağlantısallandırarak doğru ifade edebiliyor muyum? Ama yani bir paketimiz var burada, kocaman
Çok güzel anlattınız
bir
geri
tane.
planı. Yani bu geri plan içinde çünkü aslında bu aile de
Evet.
tam ortasına
Evet.
konuşlanıyor. Evet.
Evet. Şimdiki zaten tam şimdi söyleyeceğim de o hani senin yeni annelik dedin ya aslında tabii annelik dediğimiz şey evet bir yandan son derece kelimenin tam anlamıyla doğal bir şey.
Evet.
Biyolojik bir süreci var bunun.
Böyle bir tarafı
Dolayısıyla
da
hani
var. Evet.
evet var. Annelik içgüdülerinden bahsediyor. Mesela ne deniyor? Annelik içgüdüsel bir şey. Annelik hani içgüdüsel. Tamam olabilir. Onu bir biyolojik tanımları zaten yapılıyor.
Evet.
Ama annelik demin de sözünü ettiğimiz o tarihsellik, tarihsel, kültürel, toplumsal ve sınıfsal tabii ki toplumsal dediğimiz andan itibaren bağlam içinde çok da öğrenilmiş bir şey.
Kesinlikle.
Ama bir yandan da bu öğrenmek de en ilk hepimizin en önce öğrendiği şeyler. Çünkü ilk ilişkimiz annelerimize. Aslında doğduğumuz andan itibaren anneliği öğreniyoruz biz.
Evet.
Katılır mısın buna bilmiyorum ama
Oyunlarla,
evet.
filmlerle yani gözlemleyerek toplum içinde
Annemizin
bir
bize yaptığı anneliği gözlemleyerek en önce
en
öğreniyoruz
önce
diye düşünüyorum.
tabii.
Değil mi? Artı sonra senin dediğin gibi zaten o bize atfedilen rollerle vesaire filan da öğreniyoruz. Yani evcilik oynamayan kız çocuğu yadırganır. Oynamıyorsa da ona bir şekilde mutlaka bir hani bir yönlendirilmeye falan çalışılır. Biliyorsun böyle şeyler yapılır. Ve de ya da bir takım arkadaşlar gelirse derler ki işte ay valla ben hiçbir şey yapmıyorum ama benim oğlum tabanca kızım işte çay fincanı istiyor.
Hiç, neredeyse o bile içten geliyordur.
Evet yani aynen
Evet, o çok
olabilir yani sanki çocuklar tabula rasa sanki bunlar etraflarını görmüyorlar.
Evet.
Hiçbir şey öğrenmiyorlar etraflarından anlatabiliyor muyum? Şimdi bu muazzam bir öğrenme süreci olduğunu sana söyleyecek değilim bu çocuk gelişimi uzmanına. Ama benim altını çizmek istediğim şey hani anneliğin öğrenilmişliği. İlk yani dil gibi ana dili gibi aslında bence öğrendiğimizde bize beynimize işleyen bir şey. Üstüne o muazzam toplumsallık ve daha bilinçli öğrenmeler de biniyor. Ve biz anne olduğumuzda zaten aslında bir bagajımız oluyor.
Kesinlikle. Evet.
O bagajla zaten şimdi sizler genç annelersiniz ama zamanla iyice de çok göreceksiniz. İnsan kendisini bir anda annesi gibi konuştuğunu falan anlar. Dejavü gibi olur.
Güzel hocam.
Aman Allah.
Evet.
Hele de böyle sesi, tavrı tarzı da bekliyorsa ya da çocukların sana ileride aynı anneannem gibi dedim derler falan. Ya da babaanne. Babaanne değil burada anneanne oluyor tabii.
Evet.
Ama bunu zaten o bagaj biliyoruz. Ama şimdi o bagaj da belli bir tarihsellik, kültürellik, toplumsallık içinde ediniliyor. Ama tabii ki gelişiyor hayat. Çünkü mesela demin hani ben dedim ya ben tüketim kültüründen daha başlamamıştım. Yeni yeni başlıyordum. İşte 80'lere giriyoruz. Dolayısıyla bir de yani hakikaten farklı zaruretler de vardı filan. İşte bulunmuyor ithal mallar, hani özel okulları, işte bütün bir hayat tarzımızdan bahsediyoruz. Yani şimdi artık hangimizin hani böyle eğitimli orta sınıf ailelerden kimin çocuğu devlet okuluna gidiyor? Neredeyse hiç, değil mi? Hani ilkokulda işte. Şimdi bir yandan bizim kendi kişisel kültürel bagajlarımız var. Bir yandan da toplumun bize sunduğu idealler var. Bu idealler de genellikle bu zaten bir toplumun orta sınıflarından, eğitimli orta sınıfların üstünden kesilir bu idealler. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin modernleşme projesinin ile beraber evrilmeye çalıştığını biliyorum zaman. Dolayısıyla da o modernleşme çabalarının içinde de o aile idealleri de buna göre uyarlanıyor. Tamam mı? Yani anne gene kutsal, cennet gene annelerin ayağının altında, annenin gene vurduğu yerde gül bitiyor.
Evet.
Fakat bu anne modernleşiyor. Mesela benim annem, ben baby boom kuşağıyım. Hani İkinci Dünya Savaşı sonrası kuşaklardanız biz. Onların sonlarına denk geliyorum ben. Mesela benim annemlerin kuşakları tamam modern cumhur eğitimi, cumhuriyet kadınları ama bir yandan da işte tam da buna da uygun işte İngilizcesinde hani bu scientific mom denilen bilimsel anne. Yani işte yani herkes ütü yapıyordu. Onlar ütünün aynı zamanda hijyenik ve mikrobik bilmem nelerini de biliyorlar. Benim kuşağım biraz daha farklıydı. Daha böyle siyasal çalkantılarla geçen bir ülkedeydik biz. Ve mesela ben hani anne olduğumda etrafımdaki arkadaşlarım anne değillerdi. Hani böyle, ama gene de şimdiki kuşaklara göre daha erken anne oluyordu insanlar. Ve işte bu neoliberal modernlikle daha işte modernlik arasında gidip gelen kuşaklardı bunlar. Yani modernlik, ben daha bir altını çizmemin nedeni ne biliyor musun? Modernlik çünkü kendisini gelenekseli reddederek var eden bir şey. Şimdi annelik gibi bir müessese, aile gibi bir kurum müessese de muazzam gelenekleri olan bir şey. Ve modernlik sürekli o geleneksel bilgiyi, o paketi sorgulayan ve hatta reddeden, dışlayan, dışında bırakan bir şey. Mesela şimdilerde ve zaman içinde görüldü ki daha hani faydası olan şeyleri alıp içinde birlikte nasıl bakabiliriz? Hep yani ayıklama veya işte uyarlamalar daha var ama bu daha böyle modernite bir de sınırları keskinleştirir. Orada şimdi dolayısıyla o çelişki şimdi de var ama böyle çekirdek ailenin konsolide olduğu yani daha kendini güçlü bir şekilde hissettirdiği dönemlerde daha keskin vardı. Yani modern anneler babalar ama kimse modern anne baba nasıl olur bilmiyordu.
Ve bir anlamda da şununla kafamda çok oturdu. Aydınlandım diyeceğim bu konuda.
Estağfurullah.
Sizler de anlatıyorsunuz sosyoloji tarafını. Şimdi ben mesela bir çalışmamda belki size bahsetmişimdir hatırlayamıyorum tamam ama işte Türkiye'den ve Amerika'dan annelerden çocuk yetiştirme amaçlarına dair bir şey topladım, veri topladım. Şu çok ilginç gelmişti bana. Özellikle Türk kültürü içinde yani işte bu 2010'da toplamıştım bunu. Anneler, bunlar genelde çocuğu işte özel kolejlere giden anneler ve üst orta sınıf. Şöyle bir şey yapıyorlar çocuklarını nasıl yetiştirmek, hangi çocuk yetiştirme amaçları var bunu söylerken. Şimdi biz belirli sıfatlar veriyoruz. Bunları değerlendirtiyoruz. Diyoruz ki ne kadar bunu olmasını istersiniz? Mesela liderlik. Ne kadar lider ruhlu olmasını istersiniz? Ne kadar itaatkar olmasını istersiniz? Gibi sorular soruyoruz. Ve burada bir tavan etkisi çıkmıştı. Bizi çok şaşırtmıştı. Biz bunu sonra kullanamadık. Hatta çünkü yani neredeyse full olarak bütün anneler şunu söylüyor. Diyor ki çocuğum lider de olsun ama itaatkar da olsun. Aynı zamanda işte değerlerine de bağlı olsun. Ama mesela bunun yanında işte keşfeden bir tarafı da olsun. Yani hani imkansız bir modeli bir arada isteme. Aslında belki bu sizin söylediklerinizde biraz da şöyle bağladım. Bu dediğiniz gibi daha o yani modern anne kalıbı içinde bir takım istekleri var. Bir de annelik kavramının köklerinden, tarihsel köklerinden gelen
Evet.
bir takım istekleri var.
Evet.
Belki de bunlar.
Aslında çok çok çağa çok uygun. Şimdi böyle şöyle bir şey söylersem gayet klişe bir kestirip atma olur. Aa, böyle neoliberal ve muhafazakar akımların bir araya geldiği noktada ortaya çıkan gündelikler bunlar desem. Çok fazla da şey belki ifade etmeyecek. Hani çünkü annenin yaşayan, onunla başa çıkmaya çalışan gibi, ama biz böyle sosyolojik gayet güzel onu anlandırmış oluruz. Ama tam da bu oluyor. Çünkü şimdi o demin de o şeyden bahsettim, yani o kültürel bagajdan. Şimdi onun girdileri, oraya girdi sağlayan şeylerin bugünkü bu senin bahsettiğin kuşakların anneliğinde muazzam bir artış var. Mecralar tamamen farklı. Nereden bahsediyorum? Yine kısa kestirmeden işte sosyal medya. YouTube neneleri diyorum ben. YouTube yani hani yani anneannelerin nenelerin yerine geçmiş YouTube videoları var. Veya çok yani bu bağlantısallıkların çok arttığı, insanların çok farklı ilişkin bağlantılar içinde bulunduğu, bilgiye erişimin çok arttığı ama o bilginin tartılması işte geçerliliği üzerine çok ciddi şüphelerin olduğu ama tabii kendine göre akımlarının da olduğu ki o akımları sizler daha da iyi biliyorsunuz. Ve nasıl çocuk merkezli aile varsa bence biraz da böyle bir narsist annelik de
Kesinlikle
var artık.
katılıyorum buna.
Ve bunun mecraları da çok gelişmiş vaziyette. Çünkü yani hakikaten o ayna etkisi, yani kendinizi görüyorsunuz durmadan ve kendinizi görsel olarak da sunuyorsunuz. Keşir, belki yanlış anlaşılır diye ağır bir laf kaçar diye söylemeyin.
Aslında bence
Hani
kesinlikle bir teşhir tarafı var. Yani bu şey anlamında bizim anladığımız hani günlük kullanım anlamında değil ama bir psikolojik
evet,
şey olarak,
tabii.
mekanizma olarak, eğitim olarak.
Seyretme. Evet.
Evet, kesinlikle öyle
Evet.
bir şey var. Çünkü şu yani çok kısa araya gireyim hocam. Sizin
Tabii,
dediğiniz
estağfurullah.
%100 katılıyorum. Ve şey çok ilginç. Yani sadece hani mesela örnek olarak onu verebilirim. Bununla birlikte yeni gelişen normlar da var. İşte
Evet.
aslında hem kadının burada biraz dediğiniz gibi anne rolünü deneyimlerken
Hı.
narsist tarafında ortaya çıktığı ama aynı zamanda bunun içine hapsolup acı da çektiği. Çünkü
Evet.
mesela doğumda kilo alınmaz. Doğumdan
Hı
sonra kilo
hı. Hı.
hemen verilir ya da çocuk
Tabii.
organik beslenir. Hani biraz konuştuk ama
Tabii.
bunlar da bunun aslında kelepçeleri haline geliyor
Evet.
belki bu narsistik yapının.
Aslında iyi ki hatırlattın, çünkü tam da demin hani biraz daha böyle bir çerçeve çizerken anneliğin ne kadar çok kadınların denetlenmesine müsait bir alan olduğunu söylemeyi unuttum. Muazzam bir toplumsal kontrol ve kuşatılmışlık da vardır. Hani bir özellik alanı, bir sanki bir otonomi sağlıyormuş, bir güç alanıymış gibi. Ama aynı zamanda da sürekli gözetlendiğimiz ve o ideallerden sapıyor musunuz, sapmıyor musunuz? Yani fedakar kutsal anne oluyor musunuz, olmuyor musunuz? Veya şimdilerde işte en faydalı, işlevsel ne konu adı, o anne oluyor musunuz, olmuyor musunuz? Tamam mı? Şimdi dolayısıyla muazzam o denetime de demin söylediğim şey istekli bir biçimde açıyor herkes kendisini. Çünkü artık ilişki kurmak, toplumsal ilişkiler bu minvalde gelişiyor, bu mecralarda akıyor. Tamam, yani böyle dünya bu. Zaten şimdi bu pandemi döneminde de gördük, hani
İyice.
daha giderek dijitalleşen bir dünyada yaşayacağız. Ama tabii bize sen otobiyografik bellek üzerine kitap yazmış bir akademisyensin. Dolayısıyla hani onu nasıl kurguluyoruz, orada nasıl var oluyoruz hikayesi en önemli şeylerden biri haline geliyor. İşte artık bu mecralarla birlikte, yani paketin girdilerinde bunlar da var. Orada muazzam bir denetim görüyoruz. Şimdi daha önce bu kadınların hani bu güzellik ve işte kendilik algıları üzerine böyle feministler ilk dönemlerde çalışırken nasıl kadınların her bedenlerinin her bir parçasının çeşitli işte parçalara gene bölünüp onun üzerinden kendilerine işte öğütler verildiği, yollar gösterildiği, yani kadınlar nasıl durmadan kendi seyirmişlerini seyrettiği üzerinden pek çok tez geliştirildi, güzel yapıldı bunların, kültürel çalışmalar bağlamında da başladı bunlar. Şimdiki kadınların maruz kaldığı da bu. Ve görebilir, yine bundan da bahsetmiştik çünkü senin teyzelerin da bu var. Ve kadınlar denetimi birbirlerine de yapıyorlar elbette.
Evet, bu
Yani
denetimi
hani
birbirlerine de
çok
uyguluyor. Evet.
çünkü orada uyguluyorlar ve birbirlerini beğeniyorlar, beğenmiyorlar veya utandırıyorlar veya mahcup ediyorlar veya
Değil
etmiyorlar.
mi?
Çünkü demin de bahsettik ya, bu da onunla alakalı bir şey. Kadın ve anne, ailede anne dedik ki hani böyle duygusal ilişkileri de organize eden, düzenleyen figür o oluyor genellikle diye. Aynı zamanda ailenin prestijinden de sorumlu oluyor ve bu giderek giderek artıyor. Şimdi çalışan ve meslek sahibi anneler zaten kendiliğinden bir prestij ve bir sıfat, bir statü
Kesinlikle.
getirmeye başlıyorlar. Bir de onları orada tutabilecek. Hani dedik ya model, ortalama, orta sınıflar alınır. Bir de orta eğitimli orta ve orta üst sınıflar bile buna dahil. En zorlandıkları şey de orada tutunmaktır, orada kalabilmektir. Tamam mı? Ve orada tutunacaksın, bir de üstüne çıkacaksın. Çocukların da üstüne çıkartmaya çalışacaksın. Halbuki biz geleneğimizden ne biliyoruz? Çocukların tahtını yaparsın, bahtını yapamazsın.
Çok güzel.
Değil mi? Bütün onlar da arkada yazılıyor. Ve o yani kadınlara da böylece muazzam suçluluk duyguları da şey yapılıyor, enflekte
Empoze
ediliyor
ediliyor,
diyeceğim.
evet.
Ha, evet, empoze ediliyor. Evet. Yani ben bir keresinde bir eBay bir dükkana girmiştim bir hediye almak için. Benim elime bir liste verdiler. Hiç unutmuyorum, böyle 89 falan tane maddesi vardı. Ve onlar neymiş? Bir çocuk doğmadan önce, doğduktan sonra da değil, alınması gerekenler. Ha, düşünebiliyor musun? Yani 12 maddeyi kaçırsan senden suçlusu yok.
Evet,
Kendini
tabii.
nasıl hissedersin? Yani
Bu ve
eminim sizin kuşaklar, hepiniz bunlardan geçtiniz.
kesinlikle. Mesela yani çok ilginç biçimde gözlemlediğim şeylerden biri Facebook grupları. Facebook gibi ya da sosyal medya mecrasındaki gruplarda hep şu örneği veriyorum, hiç onu unutamıyorum. Bir anne yani çok üzülmüştüm de durumuna. Çok naif bir biçimde dedi ki ben çocuğuma niye bu kadar uğraşıyorsunuz dedi, organik hani şeylerde. Cici bebe bisküvisiyle büyümedik mi hepimiz? Ben çocuğuma cici
Eyvahlar olsun,
aynen.
eyvahlar olsun.
Aynen öyle. Cici bebe bisküvisi veriyorum dedi ve hani yani böyle 60 saniye içinde
Linç.
nasıl linç edildiğini gördük online olarak. Yani hakikaten bu şey çok kötü. Dediğiniz gibi aslında o annelik tanımı ve modern belki annelik tanımı içinde kadınların da bir hem kendilerini içine hapsettikleri bir kalıba uyma eğilimi var. Ama bununla birlikte diğer anneleri de yani anneler en çok diğer anneleri eleştiriyor. Böyle de ilginç bir durumda var. Kötü
Şimdi
kültür bunu üretiyor.
evet, çünkü işte benim gözlemlediğim şeylerden biri de bu kültür toplumundan tüketim toplumundan pardon bahsetmemin bir nedeni de o. Çünkü tüketim toplumunun bize empoze ettiği şeyleri işte dalga geçerek de olsa,
Evet.
yani hani mesela mutlaka tüketmemiz gereken, mutlaka almamız, mutlaka yapmamız gereken şeyler olduğunu çok eminiz artık. Bu bizde benim için, benim kuşaklarım için de geçerli yani.
Evet.
Şimdi bu eve kapandığımız dönemlerde ne kadar çok, hani bir yandan ay ay dedik değil mi? Hani aman ne kadar lüzumsuzmuş bu kadar kılık kıyafet, ne kadar lüzumsuzmuş bu işte yaptığımız harcamalar dedik. Bu defa da aynı derecede lüzumsuz oranda yiyecek almaya başladık.
Kesinlikle.
Şimdi bu farkındalıklar aman mühim. Genç kuşaklar için hele iyice mühim. Ve evet, kadınların birbirlerinin üzerinde kurdukları bu denetimi Şu bağlamda söylemiyorum. Kadın kadının kurdudur bağlamında söylemiyorum. Ama bak bu da kadınların zihninin bir tarafında. Şimdi rekabet kötü bir şey kendiliğinden olmayabilir. Hani zenginlik yaratan bir şey olabilir diyebilirim ama tam da aslında bu tür tüketime bağlı aslında denetimler tam da neoliberal dönemlerin işleri. Tamam mı? Yani ne bileyim ben 40'larda olsa böyle bir annelik olmayacaktı. Bambaşka idealler alanında kadınların üzerinde baskılar olacaktı. Ve kadınların biraz bu baskıların farkında olmalarına fayda var açıkçası. Bu ben bundan sonra hiçbir şey tüketmeyeceğim, çocuğumu da koleje yollamayacağım, iyi de bir arabam olmasın falan bağlamı değil basitçe. İyi de demişken çocuk arabaları piyasasında biliyorum korkunç. Allah hepinize kolaylık versin.
Öyle.
Ama oralarda babalar daha çok konuşuyor galiba. Şimdi bu yeni sizlerin kuşaklarındaki bu eşitlik, hani paylaşımcılık, özgürlük, otonomi gibi kavramlar çok benimseniyor. Bu çok güzel bir şey. Bir yandan sanki bu babalar yokmuş bu işin içinde gibi.
Kesinlikle.
Hala daha
Kesinlikle.
görebilir. Hani bir yeni babalık var tabii. Çocukla ilgilenen, bir kaliteli zaman geçiren, hani böyle çocuk işlerini zul görmeyen ama bir yandan da kadınlar da o güç alanını da kaybetmemeye de çalışıyorlar diye gözlemliyorum. Bilmiyorum sen ne dersin? Yani orayı bir güç alanı olarak görüp aslında ben bilirim bu çocukla ilgili en iyi şeyi. Sen eski baba yardım etmiyordun, sen yardım et diyorsun.
Evet. Bir de
Paylaşma bir olmuyor o zaman o.
aslında belki yani şimdi sizin bütün söylediklerinizi birleştirince tarihsel gelişi, anneliğin daha uygulanması şu andaki normlara uygun olarak aslında kendi dediğim gibi o normlar dolayısıyla ne kadar yerine getirip getirmediğiyle yargılanırken ve baskılanırken de bence artık durumlar insanlar yaratıyor diye bir söz vardır sosyal psikolojide. Hakikaten öyle. Yani mesela belirli bir yönetimde çok uyumlu, çok düzgün, çok demokratik olan biri eğer öyle bir eğilimi varsa bambaşka bir yönetimde bambaşka biri olarak ortaya çıkabilir. O yüzden aslında bunları insanlar da yaratır. Aslında bu kültürel çerçeve de bilmiyorum siz ne dersiniz biraz da bu tip bir anneliği de yaratıyor. Yani ne oluyor?
Kesinlikle.
Evet, yani kadın aslında özellikle şu yönden diyorum tam dediğiniz şey de kafamda onu uyandırdı. Maternal gatekeeping, annenin kapı tutuculuğu yani izin verme mesela bana yakın olsun, başkasıyla yakın olması. Şimdi bu da aslında annenin bir nevi kendi belki işte dominansını, gücünü gösterebileceği tek alan olarak kalıp burada ortaya çıkıyor. Yani aslında o da bir semptom diye düşünüyorum. Kültürel yapının bir semptomu bence.
Tabii öyle ama kadınlar da o kadar da keyiflerinden de yapmıyorlar. O kadar çok sorumluluk üstlerinde ki en iyi okulu seçecek, en iyi en sağlıklı şeyi yedirecek, en güzel işte o çocuğuna oyunları, yetenekleri kazandırtacak. Bütün bunlardan sorumlu bir böyle süper anne. En şahane yerlere götürecek, çocuğunu kültürel olarak geliştirecek, sağlığı. Bu arada yalnız kendisi de demin sen de bahsettin. Şimdi o geleneksel olanda şu tamamen yıkılmış vaziyette. İşte kadın anne olunca biraz göbeklenir, biraz kilo alır, biraz salar kendini. Asla. Bir yandan o da olmayacak.
Hatta burada
Yani.
instamamlar var işte bu Instagram anne
Tabii.
instamam deniyor
Tabii.
ya örnek yani işte doğumdan
Evet.
çıktım 3 gün sonra böyle görünüyorum diye fotoğraflar
Evet,
falan.
yani hani thanks to Photoshop herhalde yani hani ne bileyim
Ya
bilemeyeceğim.
da daha yeteyim.
Ama işte yok tabii nefes alma tekniklerini en iyi o bilecek, onu işte yapacak filan. Bir de bizim kültürümüzde en iyi erkek çocuklarını da o yetiştirecek. Şimdi yani siz erkek çocuk annelerinin maruz kaldığı baskıyla kız çocuk annelerinin maruz kaldığı baskılar da fark edebiliyor.
Doğru.
Birbirinden
Kesinlikle.
farklı olabiliyor. Mesela en basiti bu kadına yönelik şiddeti ele al. Ne deniyor? Hiç utanmadan, çekinmeden oturuyorlar televizyonda falan. Ne diyorlar? Ama işte bu konuda annelere çok iş düşüyor. Annelerin de yani bu çocukları, bu erkek çocukları kim yetiştirdi? Anneler. Aa, bir bakıyorsunuz. O çok önem verdiğimiz büyük pederşahi aile sistemimizdeki baba buharlaşı vermiş.
Evet.
Anlatabiliyor muyum?
Çok güzel,
Peki.
doğru söylüyorsun. Evet, kesinlikle.
Evet, yani hani peki yani bu çocuklar anne özellikle de kendi hemcinsi olan ebeveynlerini örnek alarak büyürlerdi.
Evet.
Hani anne bu namusu, iffeti, kendini bilen vakur kadın olmayı vesaire işte bütün bunları kız çocuğuna anne öğretirdi. Baba neyi öğretiyormuş? Anlatabilir miyim? Yani hani zaten kadınlar çok çeşitli katmanlarla bizim gibi kültürlerde hele de toplumlarda çok çeşitli ve farklı açılardan bir dolu pek çok baskıya maruz kalıyorlar. Bir
Kesinlikle.
de bunu gönüllü olarak benimseyip kendilerini yapıp bir yarışa döndürme halleri. Ben biraz ona üzülüyorum. Çünkü annenin keyfi çıkmıyor o zaman diye
Evet,
düşünüyorum.
kesinlikle.
Veya keyfi başka bir yerde arıyorlardır belki de bilemiyorum.
Başka bir mecrada bunu işte annelik, doğru anneliği yapma üzerinden belki almayı yönelik.
Evet.
Evet.
Bir de izninle sen demin bahsettin onu atlamayalım. Hani
Tamam.
çocukların lider olmasını istiyorlardı. Yani o konuda da biraz seninle sohbet etmişliğimiz var. Yani şu otonomi
Evet.
alanı. Çocuklarına alan bırak. Şimdi bizim kültürel olarak çocuğa alan bırakmak bambaşka bir anlama gelir bizde. Şimdi çok onun üzerine gitmeyeyim ama senin de demin ifade ettiğin ailenin uzantısı çocukta o alan o kadar problem değildir.
Evet.
Biz bunu hani çocuğun odasına kendi televizyonu olması gibi bir çocuk odası olmalı. Yani,
Evet.
ama ciddi 30'ların işidir yani ilk defa 30'larda bir çocuk odası takdim ediliyor topluma çeşitli dergilerle Türk toplumuna. Daha önce hani, tabii çocukların topluca bir yerlerde bulunduğu alanlar var ama neyse uzatmayayım. Şimdi ama o otonomi sadece çocuk odası ve çocuğun kendi televizyonu, PC'si, laptopu, şusu, PlayStation'ı demek değil.
Tabii.
Çocuğun kimliği, kişiliği sen bunu çok iyi biliyorsun.
Evet.
Karakterinin gelişimi için bırakılması gereken alan. Bu narsist annelikte maalesef o da olmuyor. Çocuğun her şeyinden bu kadar sorumlu olan ve onun mükemmeliyetçi bir şekilde sunması, kendisini bir uzantısı olarak da sunuyor ya, sunarken arada çocuk da gidiyor. Ben şimdi bunu dikkatle bu konudaki maruzatımı söylemeye çalışıyorum her zaman ama çünkü çok yaygınlaştı ve yanlış anlaşılsın istemem. Ama mesela bu şu çocuklarımıza anneciğim, babacığım
Evet,
diye
bahsetmiş.
hitap etmek benim
Evet.
için bunun en büyük göstergelerinden bir
Ya da biz
tanesi.
yaptık.
Çocuğa bir
Evet, yani biz diliyle
evet biz
konuşuyor. İşte biz
evet
bunu
evet
yaptık, biz dün yemedik. Evet.
evet şimdilerde herkes işte halacığımı teyzeciğimi de var bunun. Şimdi
Doğru.
şöyle hani artık gündelik dile çok girdi. Ne bileyim ne aşk o aşkım filan demek gibi.
Aşkım da
Hani
deniyor. Doğru.
tabii yani çok yargıcı olmak istemem açıkçası ama biraz durup düşünmemizi tavsiye ediyorum.
Doğru.
Benim kuşağımdan biz neneler biraz düşünüyoruz bu konuda.
Evet.
Çünkü düşünebiliyor musun yani bu çocuk nasıl öğreniyor bir benlik geliştirmeyi öğrenebilmesi için bir çağrılma süreci olması lazım. Birey olarak ona hitap edilmesi lazım. Bu dilde kuruluyor bu ilişki zaten en önce.
En önce evet.
Ve zaten kendisini o annenin uzantısı çocukta başlangıçta öyle zannederken o
Tabii,
ayrılmalar
tabii.
değil mi?
19 aya
Karşılıklı.
kadar daha benlik gelişimi zaten yani uzantı olarak görüyor çoğunlukla kendinde. Aynı
Aynen.
kendini tanıması 18 ay. Evet.
Tabii. Anneler de zaten bunda bilerek veya bilmeyerek zorlanırlar. Çocuklar zaten biliyorsun tuvalet eğitimi sırasında önce ben demeye başlarlar filan. O hani kendi işte dışkılarının kendinden ayrı olduğunu görünce vesaire. Ama bir yandan şimdi bu yakın ilişki kurmanın anlamını sorgulaması lazım annelerin babaların her kuşak. Yani madem artık annelik, babalık ve çocukluk bu böyle tanımlanmış ve böyle kurumsallaşmış. Bunların içinde düşüneceğiz. Artık çünkü çocukluk diye bir şey var. Artık tanımlı annelikler, babalıklar, ebeveynlikler var. Daha sonra ileride ne olur bilemem. Postmodern dünyada da böyle gidiyor. Şimdi. Ve de çok da tabii temel bir ilişki, anne-çocuk ilişkisi. Bunu hiçbirimiz reddetmiyoruz. Çok da değerli ve keyifli bir ilişki. ama keyifli olabilecek bir ilişki. Şimdi çocuğuna böyle alan bırakmayan ve o alanın içinde var olmasını sağlamayan annelerin aslında kendilerine de bir alan tanımadıklarını düşünüyorum bir yandan.
Doğru. Yani büyük ihtimal o planı gelişimi belki bir yerde kendi yaşamında da sekteye uğramış. Yani şöyle bir şey, çünkü çalışmalarda da bu çıkıyor. Belki sizin alanda da benzer biçimdedir hocam. Yani şu ilginç bir şey. İnsanlar ebeveyn olduktan sonra, aslında erkekler de bu benzer süreçten tabii ki de geçiyor. Ama çocuk bakımı daha çok annenin üzerinde olduğu için, en azından bu toplumsal cinsiyet rolleri kapsamında. Tabii ki de başta ideallerle yola çıkılsa da, yapılan çalışmalarda da gösterilen aslında ilişkilerde en çok zorlanılır. Yani dışarıdaki
Evet, tabii.
hayatını ya
Çünkü
da...
çok idealize ediliyor,
Aynen
değil
öyle.
mi?
Yani
Aşırı
çok
derecede
idealize
idealize
ediliyor.
edildiği
Evet.
için.
Ya da mesela hepimiz iş yerimizde ya da başka ilişkilerimizde bunu çok daha güzel şey edilirken, her an çocukla işte dip dibe ve bu ilişkiyi yürütürken, aslında orada anneler çoğunlukla kendilerinin bile o kadar farkına varmadıkları iyi ve kötü yönleriyle de karşılaşıyorlar. Yani ondan da aslında kendilerini çok acımasızca eleştirme tarafı da var bunun. Yani bir de o var. Hani hep şeyden bahsediyoruz, dışarıdan gelen eleştiriden. Aslında maternal guilt denen bir şey var literatürde. Annenin o duyduğu suçluluk. Yani ben onda biraz
Tabii,
size de
tabii.
söyledim. Şuna vardım bir noktada. İşte kendi oğlum Ekin 9 aylıkken falan bir ders aldım dışarıda. Ve orada şey kavramıyla tanıştım. Good enough mothering. Yeterince iyi annelik. Yani işte niyetim kötü değil, elimden geleni yapıyorum. Elimden gelen budur. Ru diyebilmek. Aslında çoğu zaman bana sorarsanız,
Çok güzel.
aynen, ya
Evet.
o alanı tanıyamayan anne de büyük ihtimalle birilerine çocuk yetiştiriyor, topluma, bir komüniteye, yani ya da bir aileye, ve onun belki de işte baskısıyla, hani bunu yapmamalı çünkü bu beni de bağlıyor gibi bir motivasyonla da yapıyor olabilir bunları. O tarafı da var.
Senin söylediğin şey çok doğru, çünkü annelik hakikaten öğrenilen bir şey dedik ya, bir yandan da kendimizi de tanıdığımız bir şey anneliği yaparken, onu ifade ederken. İçinde kendimizi de tanıyıp elimizden neler geliyor, aşırı mükemmeliyetçi olmadan ve toplumun üzerimizde kurduğu bu baskıların da yeniden üretmemeye çalışarak, hani dediğimiz şey, birileri üstümüzde baskı kuruyor, ah zavallı ben de maruz kalıyorum değildir. Biz onları ne kadar yeniden üretiyoruz, ona bakmamız lazım. Kendiliğin keyfini çıkaralım.
Evet, kesinlikle aynı şekilde düşünüyorum. Hocam harika bir sohbet. Sizle yani saatlerce konuşmak istiyorum, daha öyle söyleyeyim. Ama tam 1 saati programın rekorunu
Aman Allah'ım.
kırdım. Çok teşekkür ederim. Aldım
Tamam.
aklınızı sağ olun.
Rica ederim.
Harika bir program oldu.
Rica ederim.
Yani özellikle şunu da söyleyeyim. Bence küçük çocuğu olan annelerin ya da anneliğe hazırlanan kadınların çok işine yarayacak bir program oldu diye düşünüyorum bu. Çok teşekkür ederim.
Umarım öyle olmuştur. Ben de teşekkür ederim. Sürçülisan ettiysek affola, fakat
Estağfurullah, harikaydı.
yok. Seninle konuşmak her zaman. Ben de teşekkür ediyorum ve annelere güzel, keyifli, sağlıklı zamanlar diliyorum.
Çok sağ olun hocam. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Görüşmek üzere. Hoşça kalın.